Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha canlı olarak beraberiz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı Bobby Womack versiyonu Fly Me to the Moon ile açtık. Nedeni de aynı adı taşıyan ve bu şarkının kullanıldığı bir filmin vizyona girmesi bu hafta. Ama oraya geçmeden önce destekçimiz Melih Kısagün'e çok teşekkür ediyoruz.
Evet, 975. sinefille karşınızdayız bugün ve Beni Ay'a Uçur'la başlıyoruz vizyona.
Evet, Beni Ay'a Uçur her ne kadar daha çok Frank Sinatra versiyonu bilinse de bu kullanılmış ve bir Ay'a gitme hikayesi aslında. Böyle bir dönem filmi, romantik komedi ama her şeyden önce klasik bir Hollywood filmi bence ve star gücünü çok iyi kullanan bir film. Greg Berlanti yönetmiş. Kendisi daha çok televizyondan tanınıyor. Bu Dawson's Creek'in falan yaratıcılarından. Bir sürü dizinin arkasında ismi var. Yönetmen olarak da Love, Simon'ı çekmişti birkaç sene önce. Çok da iyi eleştiriler almıştı. Burada başrollerde Scarlett Johansson ve Channing Tatum var ve hani o şeyi hatırlatıyor. Star ne demek? Hani star olunca nasıl seyrediyoruz? Gereğinden biraz fazla uzun film bile olsa nasıl hani ama çok güzeller deyip seyretmeye devam ediyoruz. Ben de öyle oldu, en azından itiraf edeyim.
Scarlett Johansson bayağı yapımcılar arasında da yer alıyor.
Evet, onun projesi tamamen. Evet. Hatta önce Jason Bateman'la çalışmaya başlamışlar yönetmen olarak. Sonra yollarını ayırmışlar. Gerçek hikaye kısmı şu. 1969'daki meşhur, hatta yine yıl dönümüne denk geldik. 55. yıl dönümü haftaya olan Ay'a insan çıkması hikayesi. Yani tabii ki çoğu kurmacalaştırılmış olsa da bu o şeyden ziyade, nasıl gittilerden ziyade, o gidiş nasıl bir reklam kampanyasına dönüştü ve nasıl pazarlandı üzerine. Çünkü hani
pazarlamacı rolünde de Scarlett Johansson,
evet,
var.
Yani NASA tamam, çok başarılı işler yapabilir ki o dönemde bir takım problemleri de var tabii. O Apollo 1'deki patlamayla başlıyor, zaten patlama değil de yangınla başlıyor film. O yüzden böyle bir halkta genel olarak ya bunlara bu kadar para veriyoruz, uzaya gideceğiz diye tutturuyorlar da ne işe yarayacak şeyi de var bir miktar. Her ne kadar Sovyetlerle böyle bir sembolik yarış halinde olsalar da.
Uzaya gitmenin reklamı demişken çok da sanki bir yol alamadık aslında diye düşünüyorum ben.
Ne açıdan?
Yani bizde de uzay turistlerinin reklamı yapılıyor ya, evet, böyle bir pazarlama evet, aracı olarak gezdirilmeleri durumu.
Evet, buradaki hikayede böyle bir şey karakteri beliriyor. Nixon'ın gizli işlerine bakan derin devlet kişisi Woody Harrelson'ın canlandırdığı. Diyor ki NASA, siz bu tanıtım işini beceremiyorsunuz. Bu fırlatma direktörü Cole Davis'i canlandırıyor Channing Tatum. Ben size bir pazarlamacı buldum diye Scarlett Johansson'ın canlandırdığı Kelly Jones'u getiriyor. Yani buna benzer bir şey olduğunu çok tahmin edebiliyorum. Orada hakikaten birileri bu pazarlama işini ele almış. Bunun bir kadın olduğundan çok şüphem var tabii o dönemde.
Aynı şeyi düşünüyorum ben de birdenbire, çünkü gözümde Mad Men canlandı.
Evet, zaten genel olarak hani Mad Men vari bir karakter olarak geçiyor. Daha da böyle alternatif yollara da başvuran, her şey mübah halinde bir karakter. Filmin aldığı eleştirilerden biri o aslında. Hani çok fazla türe yayılmaya çalışıyor. Hani bir yandan o ciddiyet var. İşte ilk Apollo'da yananların anısı ve onun travması filme bir yandan hani tepesinde bir gölge gibi dolaşmakta. Ama bir yandan da böyle hani köpüklü bir romantik komedi. Çünkü işte tabii ki bu Scarlett Johansson karakteriyle Channing Tatum karakteri arasında hem kavgalar hem bir flörtleşmeler oluşmakta.
Orada da böyle bir nevi bir rakatsın Doris Day.
Tam öyle, tam öyle. Şey, yani 60'larda geçiyor ve o 60'lar havasını da şey yapıyor, yansıtmaya çalışıyor. Bir yandan da Woody Harrelson'ın karakteri tekrar geliyor, diyor ki tamam yani gidecekler, umarız gidecekler ama gidemeyebilirler. O yüzden biz garanti olsun bir yedek bulunduralım, bir de bir kendimiz video çekelim diye geliyor.
Bu da acaba bütün bu komplo teorilerinin başlangıcını, o fişeğini atan şey mi?
O komplo teorileri zaten hani mevcut, çok da biliniyor. Onlar üzerine bir documentary var zaten 2002'den, Fransız yapımı. Ve hani o komplo teorilerinde genelde Stanley Kubrick'in adı geçtiği için burada da filmde bir espri olarak, yani fragmanda bile var bu, o yüzden söylüyorum. Hani hay Allah, keşke Kubrick'i şey yapsaydık, anlaşsaydık falan diye espriler geçiyor sürekli. Bir yandan da paralel olarak böyle bir hani bir wag the dog'culuk da var filmin içinde. Ama hani bence bütün onun şeyini de fazlasıyla Amerika'yı yüceltse de bir yandan da o aşırı kapitalist düzenle hafif bir dalgada geçiyor. Neyi nasıl satabiliriz diye, işte iç çamaşırları da şu marka deriz dediğinde pazarlamacı tabii ki fırlatma sorumlusu itiraz ediyor. Test etmedik bunları, ya bir şey olursa rahatsız ed- ya biz onları giydiler deriz, ne olacak ki diye bir cevap alıyor haliyle. O yüzden böyle bir dönem filmlerini, 60'ları sevenlere, işte romantik komedi sevenlere, ki romantik komedilerin zaten böyle tekrar bir dönüşü yaşanmakta bu aralar. Amerikan basında daha çok hani sinemaya gitmek isteyen belli bir yaşın üstünde seyirciler, ergen değilseniz, süper kahraman filmi değil de başka bir şey izlemek istiyorsanız ona oynuyor stüdyo. Bu arada Apple filmi bu. En başta doğrudan streaming'e gidecek diye planlanmış. Ardından iş büyüdükçe büyümüş. Scarlett Johansson senaryoyu çok beğenip kendi oynamaya karar vermiş. Senaryoyu yazan genç kadın da Rene Russo'nun kızı bu arada. Babası da babasının adını unutmayan Dan Gilroy. O da zaten senarist. Amca da senarist. Dede de yazar. Hani o ailenin genleri torunda devam ediyor. Tabii şey olunca hani önce biraz test etmişler streamingden önce. Çok iyi cevap alınca seyircilerden, ya biz bunu acaba sinemalarda mı girsek diye sinemaya dönmüş. Ama bence estetik olarak çok rahatsız etmiyor. Öyle bir hani çok televizyon estetiği hali de yok. Büyük ekranda gayet kendini taşıyor. Ben bayağı keyif aldım. Dediğim gibi böyle klasik Hollywood, çok da takılmayıp, çünkü hakikaten problematize edilebilecek çok yanı var. Yani seyirciye, herkese bütün bu olayda bu kadar yalan söylüyor olmasından sistemin başlayıp devam edilecek şekilde. Ama hani
beni biraz bu komplo teorilerini bu kadar besliyor olma tarafı biraz
işte en sonunda beslemiyor. O gerçekten gidiyoruz. Onu çok net söylüyor hani. Gerçekten gidildi aya kısmını.
Gerçekten aya gidiliyor da orada beslenen şey zaten gidilip gidilmemesinden ziyade Amerikan hükümetinin mütemadiyen böyle şeyler planlayan sahtekar bir ama yapı yani olması.
Yani orada çok da bilemiyorum. Yapmış da olabilirler yani.
Evet, bu haftanın yetişkinlere yönelik filmiydi diyebiliriz. Ama daha gençler, aksiyon severler için de güzel bir alternatif var bu hafta.
Evet, Twisters, Kasırgalar da vizyonda. Yine çok klasik bir Hollywood filmi. Yine yıldızlara güveniyor biraz, ki daha tam yıldız değiller. Glenn Powell tam böyle oldu olacak sınırında.
Yani bu sene geçti yani, evet, işte zaten evet. bu sene izlediğimiz üçüncü filmi üst üste.
Evet ve yani iyi de iş yapıyor. Geçen sene esas tabii Top Gun'la böyle bir parladı. Bu sene işte romantik komedi deyince
Anyone But You.
Oradan.
Sonra Hitman.
Evet, Anyone But You bu arada bugün sayılara bakıyordum. İlk hafta sonu çok iş yapmayıp sonra büyüyen filmlerden. O yüzden mesela demin konuştuğumuz Beni Ay'a Uçur için de o konuşuluyor. Hani biraz kulaktan kulağa insanların birbirine söylemesiyle büyüyecek bir gişe. Kasırgalar daha çok işte büyük, bol efekt, işte şey, aksiyon filmi ilk hafta sonu toplar seyircisine havasında. Daisy Edgar Jones da bu daha çok diziden,
Normal People,
Normal
dizisiyle.
People'dan adını duyurmuştu. Onun henüz bir Glenn Powell seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Yaklaşmıyor henüz. Filmin yönetmeni ilginç aslında. Lee Isaac Chung. Birkaç sene önce Minari ile adını duymuştuk. Kore asıllı ama çok Amerikalı, Amerika'nın göbeğinden bir yönetmen ve bunu da Oklahoma'da çekmiş bu filmi de.
Minari de aslında
çünkü
biraz Amerika'nın göbeğinden
çok,
bir hikayeydi.
Çok, evet, yani Koreli göçmenler ama tam da Amerikan rüyası hikayesiydi. Şimdi kasırgalar, adı üstünde kasırgalar oluyor, tornadolar oluyor. 96'da bir film vardı, insanlar kasırgaları takip ediyorlardı. Onun evreninde diyelim. Hmm. Ama hiçbir karakter aynı değil. Sadece fikir, hani kasırga takip eden insanlar var diye. Bu arada bu film bayağı iyi eleştiriler alıyor. Ben çok şaşırıyorum. Çünkü bir hayli rahatsız oldum ben bu filmden. Hmm. Tamam, şeyler
efektler
hoş.
Nasıl?
Onlar iyi. Hmm. Oyuncular da hoş ama durduğu yer her şeyden önce... İşte günümüzde kasırgalar daha da çoğalmış, durmadan kasırga oluyor. Ah, Oklahoma'nın geleceği ne olacak? Ah, bu zavallı halk, işte köyler haritadan siliniyor, insanlar ağlaşıyor. Karakterlerimiz, onlara yardım etmeliyiz diyorlar. Yardım etmek için kasırganın içine bilmem ne kimyasalı atalım, sonra o oradan işte suya dönsün, sonra dursun. Ya bu kasırgalar niye artıyor? Küresel iklim niye değişiyor? Bu konuda daha ciddi adımlar atılması gerekebilir mi acaba? Tek bir kelime geçmiyor filmde.
Açık radyo yok Amerika'da, dinlemiyorlar.
Evet, o yüzden.
O yüzden.
Oklahoma'ya yani da yayın yapmamız gerekiyor anlaşılan. Üstüne üstlük işte genç bir kadın var. Orijinal kasırgacı ama çok travmatik bir kasırga deneyiminden sonra artık bırakıyor takibi. Başlarda bir yerde bir arkadaşı ikna ediyor, işte araştırma yapacağız, bak bir tek sen yapabilirsin bunu, şudur budur. Bu arada hani doktora öğrencisiyken bırakmış falan. Yeni bir ekiple çıkıyor, hepsinin doktorası var, şudur budur, çok iddialılar, çok işte,
onlar daha araştırmacı bir
araştırmacı
ekip.
Bir sürü şeyleri var, işte kamyonları, ekipmanları, her şey high tech, her şey son teknoloji. Bir de onun karşısında işte Glenn Powell'ın canlandırdığı eski radyocu
Tyler Owens,
YouTube kanalı sahibi Tyler Owens var. O da işte tam böyle Amerika'nın bağrından kopup gelen, işte en başta çok kendini beğenmiş görünen, öbür taraf daha bilimci vesaire olanlar. Ve giderek fark ediyoruz ki o bilimci olanlar aslında halkı kandırmaya çalışıyorlar. Halkın işte topraklarını ucuza alacak birileriyle işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ama eğitimi olmayıp, gerçi Glenn Powell'ın karakterinin bir takım eğitimi olduğunu öğreniyoruz ama ne olduğu da söylenmiyor. Onun ekibindekilerin eğitimi olmadığını çok iyi biliyoruz ve altı çiziliyor bunun. Biz sadece bunu yapmayı seviyoruz diye geliyorlar. Onlar aslında yardım ediyor, onlar aslında doğrusunu yapıyor. Tam böyle bir
alt-right.
Tam alt-right, tam Trump seyircisi, takipçisi falan, izleyicisini hedeflemiş bir garip bir konumlandırma var. Hani bu kadar büyük bir filmde hep şey diyorlar ya, işte Hollywood, Trump'ın kendisi de diyor, Hollywood çok liberal. Hollywood liberal falan değil, zaten değildi. Zaten hep de konuşuyoruz bunu. Bu filmdeki kadar bariz örneğini epeydir görmemiştim. Yani Top Gun sonuncusu olabilir ama Top Gun bariz zaten hani.
Top Gun zaten bunu söylüyor.
Evet, hani, onun bir arkadan dolambaçlı bir şeysi yok. Burada böyle biz hani kasırgalar derken çok başka bir yere
sabırlıyoruz. Aslında popüler kültürde daha önce izlediğimiz dizilere, filmlere bakacak olursak bu kasırga kovalayanlar dediğimiz daha işin böyle eğlence ve heyecan tarafında olup gereksiz riskler alan bu tarz figürler Normalde o senin dediğin gibi kurtarıcıdan ziyade hem kendilerinin hem de etraflarındaki insanların hayatını gereksiz riske atan sorumsuz tipler olarak hani hep bir şey yapıla gelirdi. Bu filmde hakikaten böyle bir anlatı değişikliği var. Bunu da tabii bütün bu yaşanan kültürel değişimden ayrı düşünmek çok mümkün değil şu anda. Senin de dediğin gibi.
Evet, yani o açıdan çok ilginç geldi. Hani hiç bunlara kafa takmayıp ben biraz kasırga görmek istiyorum işte aksiyon filmi olsun diyorsanız serin sinemalarda tabii dışarıdakinden iyidir. Dışarıda da hava çok sıcak. Acaba niye? Hani biz de havaya bir şeyler fırlatalım belki serinletiriz.
Ben eskiden bu tarz filmlerden o kadar tetiklenmiyordum. Böyle çok uzak ihtimal gibi geliyordu bunların hepsi ama tabii her sabah Açık Gazete dinledikten sonra ben de artık bayağı korkmaya başladım. Bu kasırgalardan ve hızlı gelişen hava olaylarından ne bileyim. Yani son yıllarda çocukluğumda duymadığım kadar çok hortum vesaire duymaya başladık Türkiye'nin dört bir yanında da. Dolayısıyla meraklıları için bu hafta kasırgalar vizyonda.
Evet, filmden bir de parçayla devam edelim. Filmin ruhunu da yansıtıyor. Hani buradan karar verebilirsiniz size iyi gelir mi? Luke Combs'dan dinleyeceğiz. Ain't No Love in Oklahoma.
Luke Combs'dan dinledik. Ain't No Love in Oklahoma. Açık Radyo 95 FM'de canlı yayında Sinefil devam ediyor. Ve biz de vizyon filmlerini konuşmaya devam ediyoruz sizler için. Bir de yani aslında bu hafta birden çok korku filmimiz var diyebiliriz. Ama esas dikkate değer olanı Maxine 3 tane eksli.
Evet, o 3X biliyorsunuz 80'lerin rating sisteminde porno filmlerin işareti ve de filmin baş karakteri Maxine Minks bir yetişkin film yıldızı. Bu Maxine aslında Ty West'in X üçlemesinin son filmi. İlk çıkan X idi bir işte yine bir sette yine böyle bir yetişkin filmi setinde. Kanlı revanlı bir slasher filmiydi. Ardından Pearl çıktı aynı sene. Pearl'de oradaki katilin orijin hikayesiydi ve aslında 20'lerde geçiyordu hatta 30'lar gibi ve böyle bir yine film dünyasıyla alakalıydı. Mia Goth 3 filmde de bu filmde de başrolde. Pearl'de başka bir karakteri canlandırıyor ama bu filmdeki karakteri X'de katliamdan kurtulan karaktere devam ediyor. Ona Elizabeth Debicki ve Kevin Bacon eşlik ediyorlar. Bayağı iyi isimler var aslında kadroda. Tam böyle büyük çıkışını yapacak yine bir takım cinayetler, kan, revan gövdeyi götürüyor. Ama çok da iyi eleştiriler alıyor bir yandan. Hani o sinemayla kurduğu ilişki, 80'lerin görselliğini yaratması açısından daha göremedik ama bence çok korku filmi seyretmeyen bir program olmamıza rağmen biz bile izleyebiliriz.
Evet, Elizabeth Debicki de The Crown dizisinin son sezonunda Prenses Diana'yı canlandıran oyuncu olarak hatırlayabilirsiniz. Çok da başarılıydı o rolüyle.
Burada da çok beğeniliyor.
Evet. Burada da bir kadın yönetmeni canlandırıyor zaten Maxine'in rol aldığı. Kevin Bacon ise yani tekrar filmlerde karşımıza çıkıyor olması çok hoş bir şey. Arada televizyona bayağı işler yaptı vesaire. Geçtiğimiz hafta ise birazcık medyada ilginç bir röportajıyla yer aldı. Yani artık Six Degrees of Kevin Bacon gibi hani böyle bir takım şeylere, oyunlara bile sebep olmuş olan, herkesi birbirine bağlayan, herkesle bir şekilde yolu kesişmiş bir figür Hollywood'da. Herkesin tanıdığı, yani çok ünlü bir Amerika'da ve bir gün boyunca tebdili kıyafet gezerek ünsüz bir hayat yaşamaya çalışmış ve o bir günün sonunda çok büyük bir pişmanlıkla ünsüz olmak çok kötü bir şey.
Evet, yani günü tamamlamış. İlk bakınca böyle korkunç görünüyor ama onu çok da tatlı anlatıyor. Hani kendisiyle de dalga geçerek ona bir alıştıktan sonra normal hayata dönmek pek kolay değil diye. Evet yani Pearl özellikle çok beğenilmişti. Gençler arasında da ben mesela geçen sene çok öğrencimden duydum Pearl'ı. Hatta sinemada o kadar ses getirmedi de hani izleyiciler arasında bana özellikle gelip söyleyen öğrenciler oldu. Maxine de o yolda gidecek gibi görünüyor.
Evet, bu hafta bir de daha bağımsız bir filmimiz var. Mother Couch, Anne Kalk adıyla bizde gösterime giriyor. Niklas Larsson yönetmiş. Bu da 2020 yılından bir İsveç romanından uyarlama. Jerker Wirtborg'un yazdığı. Dünyada açılışını Toronto Film Festivali'nde yapmış. San Sebastian'da yine gösterilmiş. Oldukça iddialı bir oyuncu kadrosu var burada da. Başrollerde Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Lara Flynn Boyle, Lake Bell, Murray Abraham ve Ellen Burstyn yer alıyorlar. Buradaki filme de adını veren anne, Ellen Burstyn'in canlandırdığı, böyle artık tasfiye edilen bir mobilya mağazasında, hani kapanmış bir mobilya mağazasında yeşil bir kanepeye oturmuş ve buradan kalkmıyor. Sırayla tek tek çocuklarını arıyorlar, gelin annenizi buradan alın diye, ama anneyi bir türlü kaldıramıyor çocuklar. Bu çocuklar da Ewan McGregor, Rhys Ifans ve Lara Flynn Boyle tarafından canlandırıyorlar. Aslında tam böyle bir hani aile hikayesi. Ailenin sırları, gerçekleri, aile dinamikleri. O anne niye kalkmıyor? O çocuklar neden böyle bir zorunluluk yokken bir araya gelmiyorlar? Ve nedir? Bu açıdan benim aslında merakla beklediğim bir filmdi bu sene, Anne Kalk.
Evet, aslında öne çıkan filmler böyle. Bunlar dışında çeşitli korku filmleri var. Biri Amerika'dan Don't Turn Out the Lights, Işıkları Söndürme. Bir Grup Genç diye başlayan korku filmlerinden. Yerli filmlerde de bol cinler var, büyüler var. Lumme, Kırıntı, Cin Köyü ve Vefki Cin Sekar.
Bu onun isimleri acaba yapay zekaya ürettirebilir miyiz?
Tabii.
Bundan sonraki filmler
yapıyor olabilirler.
Olabilir değil mi? Ben bazen nereden buluyorlar diye merak ediyorum.
Bu Vefki Cin Sekar'ın ama konusunu ben çok sevdim. Çünkü 30'lu yaşların ortalarındaki Murat'ın mürüvvetini görmek isteyen annesi büyü yaptırıyor. Ama tam aynı anda Murat da sokakta bir kızı görüp aşık oluveriyor, nasıl bu kadar oluyorsa. Sonra kaderle büyü çakıştığı için işte bir takım terslikler oluyor. Yani şunu demeye getiriyoruz. Çocuklarınızın hayatına karışmayın o kadar. Büyü falan yaptırmayın çocuklarınıza. Evlenirse evlenir, evlenmezse evlenmez.
Evet, yani işin içine cinler eve girince daha da karışıyor.
Evet, işte büyü yaptırmayın, genel olarak büyü yaptırmayın.
Evet, o zaman şimdi bir müzik arası daha verelim ve Maxine'de kullanılan parçalardan birini dinleyelim. Bu da bir 80'ler klasiği, John Parr'dan geliyor. St. Elmo's Fire.
95 Açık Radyo'da Sinefil canlı yayındayız. John Parr'dan St. Elmo's Fire dinledik. Bir 80'ler klasiğiydi. Bu haftanın yeni filmlerinden Maxine'de kullanılıyordu. Film de 80'lerde geçtiği için güzel bir 80'ler soundtrack'ine sahip. Bu hafta vizyon fena değil hakikaten, ama ona ilaveten başka gösterimler de var. Hepsine yetişemeyeceğimiz kadar aslında açık hava gösterimleri, çeşitli belediyelerin gösterimleri, ufak ufak bölge bölge çeşitli teraslarda orada burada gösterimler var. Ama biz özellikle bir tanesini, sinemada dördüncüsü yapılıyor bu sene, bir duyurmak istedik. Bu Adalardaki festival bu akşam itibariyle başlıyor.
Evet, Büyükada ve Heybeliada kullanılıyor film gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler için. Sadece film gösterimleri yok, onlara eşlik eden bayağı etkinlikler de var. Mesela Genç Sinema Atölyesi var, o da 16-17-18 Temmuz'da 18-25 yaş arasındaki gençler için yönetmen Hüseyin Karabey'in düzenlediği bir atölye bu da. Büyükada Taşmektep'te gerçekleştirilecek. Çay saati söyleşileri var yine Büyükada Taşmektep'te benzer saatlerde. Burada işte yönetmen Hüseyin Karabey, oyuncu Reyhan Özdilek, yine yönetmen Ustad Saraçoğlu, onlar konuk olacaklar. İzleyicilerle, katılımcılarla bir araya gelecekler. Bu akşamüstü açılıyor aslında bugün. Ondan sonra bu akşam 20.45'te ilk gösterim. Tabii havanın kararmasını beklemek gerekiyor açık hava gösterimleri için. Vuslat Saraçoğlu'nun Bildiğin Gibi Değil filmi gösterilecek. Bu yıl İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada yarışmıştı. Çok da beğenilmişti. Çeşitli ödülleri var. Filmin hemen sonrasında da yönetmenle bir söyleşi gerçekleştirilecek.
Evet, Heybeliada'da ise Pazar Meydanı'nda Ainbo Amazon'da Büyük Macera gösterilecek 20.45'te. Ardından da bir sunum olacak. Yönetmeni gelmiyor tabii, o hani yerli filmlerden değil. Ama yarın mesela akşam 6'da Büyükada Taş Mektep'te yine Yeşim Ustaoğlu ile bir masterclass yapılacak. Moderatör Mert Fırat. Ardından Tolga Örneğin Mucize Aynaları gösteriliyor. Ardından da film ekibiyle Özgür Balcı'nın moderatörlüğünde bir söyleşi var. Heybeliada'da ise Kıvanç Sezer'in 8x8'i oynayacak. Ardından Kıvanç Sezer'le bir söyleşi gerçekleştiriliyor.
Pazar günü saat 18'de ise Büyükada Taş Mektep'te Profesör Doktor Nevzat Kaya ile Topografyalar veya Film ve Mitos başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Onun ardından 20.45'te Umut Subaşı'nın Sanki Her Şey Biraz Felaket filmi gösterilecek ve sonrasında filmin yönetmeniyle de bir söyleşi var. Aynı saatte 20.45'te Heybeliada Pazar Meydanı'ndaysa Fikret Reyhan'ın son filmi Cam Perde gösterilecek. Filmin ardından da film ekibiyle bir söyleşi gerçekleştirilecek.
Evet, pazartesi bir mola veriliyor. Salı günü Yeşim'in de demin söylediği gibi bu genç sinema atölyesi başlıyor. Büyükada Taş Mektep'te o 3 gün sürecek. Saat 11'de başlıyor. Salı günü akşam 6'da bir söyleşi var yine Büyükada Taş Mektep'te. Ardından Oyuncaklar Firar'da gösteriliyor 20.45'te. Heybeliada'da ise İlker Çatak'ın Öğretmenler Odası gösterilecek 20.45'te.
17 Temmuz Çarşamba günü Büyükada Taş Mektep'te Genç Sinema Atölyesi devam edecek. Yine saat 11'de başlayıp saat 18'de bir söyleşi olacak aynı yerde. Ondan sonra 20.45'te ise 80 günde Devri Alem filmi gösterilecek. Aynı zamanda 20.45'te Heybeliada Pazar Meydanı'nda ise Jonathan Glazer'ın ilgi alanı Zone of Interest filmi gösterecek. Geçtiğimiz senenin en iyi filmlerinden biriydi diyelim. Açık havada nasıl olur çok emin olamıyorum, evet, sadece. Yani... Çünkü ses tasarımı çok önemli bu filmde. O yüzden çok sanki açık hava gösterimine uygun olmayabilir.
Evet, yani... O pek bence olmamış o programda. Hakikaten çok iyi film ama orada görmek filme haksızlık olabilir biraz. Perşembe günü ise yine Genç Sinema Atölyesi 18'de bir söyleşi. 20.45'te Karga'nın Uykusu gösteriliyor Büyükada'da ve ardından yönetmen Tunahan Kurt'la söyleşi var. Heybeliada'da ise saat 20.45'te Rodakis'i Ararken adlı belgesel gösterilecek. Ardından yönetmeni Kerem Soy Yılmaz'la bir söyleşi var. Saat 10'da Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir gösteriliyor. Ondan sonra da o filmin ekibiyle Zeynep Bayraktutan ve Gökhan Kasapoğlu'yla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bir sonraki hafta sonuna da devam ediyor program.
Evet, onları da önümüzdeki hafta sizinle paylaşmaya devam edeceğiz biz de.
Evet, bunlar dışında Salt'ta yeni bir gösterim duyurusu geldi. Hatta başladı bile. 18 Ağustos'a kadar sürecek. Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında başlığında. Salt Beyoğlu'nda devam eden Havaya Dair sergisiyle paralel sürüyor bu. 4 kısa filmden bir seçki.
Evet, Karima Aşadu'nun Nijerya'nın plato bölgesindeki maden işçilerinin güvencesiz çalışma koşullarını belgeleyen filmi Plato gösterilecek. Ayrıca Peter Medler'in Petropolis Aerial Perspectives on the Alberta Tar Sands, bu Kanada Alberta'daki katran kumullarına ya havadan bakış filmi, onu merkezine alan bir kısa film. Melanie Smith'in Maria Elena filmi ise Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü'nde 1920'lerin ortasında Guggenheim ailesinin açtığı tuz madeni işletmesiyle bir yerleşim alanına düşen Maria Elena kasabasını odağına alıyor. Dördüncü film, son film ise Yuri Ankarani'nin Il Capo, yani Şef adlı filmi. Apuan Alplerinde İtalya'da Carrara Mermer Ocağı'nda dev mermer kütlelerini her gün ustaca kesip taşıyan işçilerin günlük hayatlarına odaklanan bir belgesel. Bu 4 kısa filmi Salt Beyoğlu'nda 18 Ağustos'a kadar izleyebilirsiniz.
Evet, bu arada geçen hafta gösterime giren bir film daha vardı. Yeni bir vizyon değildi, biz onu atladık geçen hafta ama bu hafta da sürüyor. Tekrar izlemek ya da büyük ekranda izlemek için Wenders'in Paris, Texas'ı salonlarda, Kadıköy sinemasında da gösteriliyor. Mesela güzel bir salonda izlemek isterseniz. bu sene zaten Wenders'in işte böyle bir
adeta
kutlaması.
Adeta Wim Wenders yılı oldu.
Wim Wenders yılı oldu filminde.
Kendisini de ağırladık İstanbul'da.
Filmin de 40. yıl dönümü yanlış hatırlamıyorsam. Ve hakikaten çok da tekrar izlemeyi ve eğer büyük ekranda görmediyseniz büyük ekranda görmeyi hak eden bir film. Ve tabii müziklerini de çok seviyoruz. Ray Cooder imzalı ana temayı dinleyeceğiz şimdi Paris, Texas.
Ray Cooder'dan dinledik Paris, Texas filminin ana tema müziğini. Evet, bu yıl tekrar gösterime girdi Paris, Texas. Bizde de başka sinema kapsamında hala sinemalarda izleyebilirsiniz. Kesinlikle büyük perdede izlenmeye değer bir film. Açık Radyo 95 FM'de Sinefil canlı yayında devam ediyor ve biz de sinema dünyasından haberler vermeye devam edeceğiz size. Geçtiğimiz hafta 58. Carlo Vivari Uluslararası Film Festivali tamamlandı ve ödüller sahiplerini buldu. Bu festivalde Türkiye'den de bir film dünya premierini yaptı. Burak Çevik'in yeni filmi Hiçbir Şey Yerinde Değil ilk gösterimini yapmış oldum. Daha önce Tuzdan Kaide, Aidiyet, Unutma Biçimleri filmlerini tanıdığımız yönetmen Sinefil'de de konuğumuz olmuştu daha önce zaten. Hiçbir Şey Yerinde Değil son filmi seyircilerle ilk kez orada buluştu ve ilginç bir film. Sinemada Bahçeli Evler katliamından ilk kez söz eden bir film. 70'lerin sonundaki yaşananları ele alması açısından o dönem damgasını vuran siyasi şiddetin simge olaylarından biri. Çünkü oradan esinlenerek yapılmış bir film. Biz de merakla bekliyoruz.
Evet, Carlo Vivari en eski festivallerinden biri Avrupa'nın ve dünyanın haliyle. Bu Soğuk Savaş döneminde biraz da hem politik konumlanma hem çeşitli tatil kasabalarını başka aylarda da çekici hale getirme hedefli festivallerden biri olarak başlayıp Cannes gibi o zamanlar Çekoslovakya'nın meşhur kaplıca şehri Karlovy Vary artık festivaliyle anılıyor. Bu sene büyük ödülü alan film de bizi çok mutlu etti. Çünkü ikimizin de çok sevdiği bir belgeselci ve bir belgesel film ödülü aldı. A Sudden Glimpse to Deeper Things. Mark Cousins'ın yeni filmi bu sene Karlovy Vary'deki büyük ödülü, kristal ödülünü kazandı.
Umarım en kısa zamanda burada bizimle de bir vesileyle buluşur bu film diye düşünüyoruz. Mark Cousins'ın çünkü belgeselleri çok sevdiğimiz, izlediğimiz ve de öğrencilerimizin çok iyi bildiği üzere onlara da bolca izlettiğimiz filmler. Evet, hakikaten büyük ödülü alması bizi çok mutlu etti. Jüri özel ödülü ise Norveç'ten Lilja Ingolstadottir'in Lovable filmine gitti.
Evet, festivaller... Yaz festivalleri sürmekte. Yaklaşan tabii bizi heyecanlandıran bir festival de Locarno. Ve Locarno'dan da güzel haberler geldi bu hafta.
Gürcan Kelte'in son filmi New Dawn Fades dünya premierini Locarno Film Festivali'nde yapacağı açıklandı. O da... önemli bir belgeselcimiz aslında bizim. Sıra dışı filmleriyle, avantgard sınırlarında dolaşan filmleriyle tanıdığımız bir yönetmen. O da uluslararası premierini Locarno Film Festivali'nde yapacak.
Evet, yarışmada yapacak. Daha önce Meteorlar mesela Locarno'da gösterilmişti ama yan yarışmadaydı. Daha avantgard filmlerin oynadığı bu sefer ana yarışmada yer alıyor Gürcan Keltek. Venedik'ten de güzel bir haber var. Kısa bölümünden, Orizonte bölümünden daha doğrusu bir Türkiye'den bir kısa film neredeyse kesinlikle yanlış yarışacak. Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği film 28 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında 81.si düzenlenecek. O da dünyanın en eski film festivalinde yer alacak.
Evet, tüm bu filmlere emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz şimdiden ülkemizi bu festivallerde temsil ettikleri için.
Umarız Venedik'ten başka uzun metraj haberleri de gelir. Biz de paylaşırız sizlerle. Bir tane de çok başarılı diyemeyeceğimiz bir haber var. Bir hezimet bir nevi. Geçen hafta duyurduğumuz Kevin Costner filmi Horizon ilk bölüm gösterime girmişti.
İkincisinin de aslında Ağustos'ta. Biletleri satılıyordu.
Evet. Ve hatta geçen hafta bir önceki hafta Amerika'da girdiği için çok iyi gişe yapamamış olduğunu da paylaşmıştık sizlerle. Ve o gişe nedeniyle şu anda belirsiz bir şekilde ertelenmiş durumda Ağustos'taki gişesi ikinci bölümün. Hatta belki doğrudan platformlara bile sanırım söz konusu.
Costner şu anda üçüncü filmin setinde. Hatta biz Cannes Film Festivali'ndeyken filmin gösterimi için geldi. Orada da sağ olsun katıldı. Basının karşısına da çıktı, soruları da yanıtladı. Ve kendisi için ne kadar önemli bir proje olduğunu, işte tam bu şey gönül işi, hayatının projesi olduğunu da anlattı. Bir taraftan da çok ilginç geliyor tabii. Yani... çok büyük perdelik bir film çünkü yaptığı şey hani hakikaten büyük bütçeli bir iş ve eski usul western hani anlatması açısından acaba pazarlamada mı bir sıkıntı oldu, ne oldu ya da artık insanlar western mi izlemek istemiyorlar? Yani bunun etrafındaki pek çok soru sorulabilir bence. Ben ikincisini merakla bekliyordum açıkçası. Eğer şimdi Ağustos'ta hani hakikaten gösterime girecek de olmazsa platformlara gelecek. Hani biz de arka arkaya platformlarda izleyeceğiz ama içimden bir ses ilerideki yıllarda bana ya bu çok iyi düşünülmüş de zamanlaması kötü olmuş bir proje diye anılabilir. Çünkü yani western sevenler için ben uzun süredir hani iyi bir alternatif izlediğimizi hatırlamıyorum o açıdan. Bu karakterlerin bize anlatmış olduğu hikayelerin devamını da merak ediyorum. Amerika'nın kuruluşuna dair de bir sözü var filmin. Hani onun da altını çizmek lazım. Belki de o sözü şu anda Amerikalılar duymak istemiyorlar. Hani belki öyle de yorumlayabiliriz biraz alımlama tarafından.
Evet.
Bu... Ayna tutmaya dair bir şey.
Evet, önümüzdeki senelerde göreceğiz. Programımızın da sonuna iyice yaklaştık. Bir kayıp haberiyle, bir vedayla kapatacağız. Dün Shelley Duvall hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu Robert Altman filmleriyle adını duyurmuştu. Hatta oyuncu değilken Robert Altman'ın "sen gel bakayım oyna burada" demesiyle kariyerine başlayıp onun üç kadınıyla Cannes'da en iyi kadın oyuncuyu da kazanmışlığı var. Ve tabii en meşhur filmlerinden biri de Kubrick'le çektiği The Shining'de Jack Nicholson'ın terörize ettiği karısını canlandırmıştı.
Evet, Shelley Duvall hakikaten çok o ayrıksı yüz ifadesi. Ama Altman filmlerine baktığımızda da böyle şekilden şekile giren, çok farklı karakterlere can veren, çok müstesnai bir oyuncuydu. Arkasından zaten herkes, bütün yönetmenler onu çok güzel anıyorlar. Onunla ilgili anlattıkları. Gerçi Shelley Duvall'in Kubrick'le ilgili anılarının çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Shining'de hakikaten sette ona o terörü yaşatan sadece o karakter değil, aynı zamanda Kubrick'in kendisi gerçek de olmuş. Terörü,
evet. Evet, biz de Duvall'e veda etmek için oynadığı filmlerden birinden, Nashville'den sevdiğimiz bir parçayı çalacağız sizlere. Teknik Masa'da Berke'ye ve bu haftaki destekçimiz Melih Kısagün'e tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Keith Carradine'den dinleyeceğiz. It Don't Worry Me. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.